İçinde bulunduğumuz günler biliyorsunuz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve yarenlerinin erbainine doğru ilerlemekte olan günlerdir. Ben de Ehl-i Beyt Mektebi'yle tanıştığım günden beri İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'dan gelen bir hadis üzerine zihnime sürekli sorduğum bir soru vardı. Öncelikle hadisi şerifte İmam Hasan el-Askeri aleyhisselam müminin alametlerinden bahsediyor. İmanın alametlerinden, müminin alametlerinden bahsediyor. 51 rekat namaz, nafileleriyle ve farzlarıyla 51 rekat. Burayı önemsiyorum. Zira sosyolojik olsun, siyasal olsun bir yığın izahat yapılabilir ama bugünkü Ehl-i Şia'nın, bugünkü Hizbullahilerin İmam Hasan el-Askeri aleyhisselamdan gelen bu ihtarı önemsemediklerini düşünüyorum. Zira Şia'nın çoğu bu nafileleri kılmıyor, kılmıyoruz. Dolayısıyla bu akşamın bereketiyle öncelikle İmam Hasan aleyhisselamın bu ihtarlarından birini hepinizin kucağına emanet ediyorum. İkincisi akik yüzüğü takarlar. Üçüncüsü namazlarda besmeleyi sesli okurlar. Her birinin üzerine konuşmak gereklidir. Fakat benim öteden beri sorduğum soru en son madde. Diyor ki Erbain ziyareti. Ya ey imam niye mesela Aşura değil imanın alameti? Niye İmam Hüseyin ziyareti değil? Herhangi bir günde İmam Hüseyin'in ziyareti değil. Niye Aşura günü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyareti değil? Niye Erbain imanın alameti? Hadisin bu kısmında bir sır gizli gibi geldi bana. Bu sorunun cevabını bulabilmek için çok ciddi okumalar yaptım. Araştırmalar yaptım. Üstadlarla istişare ettim. Hadisi okuyorlar. İmanın alametidir. Dehşet bir şey. Doğru. Analitik okuma, sorgulayıcı okuma, metne soru sorma. Zira ilim soru üzerine geliyor. Bu soru sorulmamış bir türlü. Ya ey İmam Hasan el-Askeri aleyhisselam, ey Efendimiz, ey Seyyidimiz, niye İmam Hüseyin'in ziyareti değil de Erbain ziyareti? Dolayısıyla yapacağım konuşmada, konuşmayı dinlerken de yine analitik dinlemenizi, benim konuşmam bittikten sonra sorgulamanızı istiyorum. Ki daha isabetli bir neticeye ulaşma imkanımız olsun. Öyleyse neticeyi de inşallah beraber bulmaya çalışalım. İmam Hüseyin aleyhisselam şehit edildiği gün değil Erbain. Öyleyse o günle Erbain arasındaki farkın bulunması gerekiyor. Şimdi öncelikle merkezde yine İmam Hüseyin var. İmam Hüseyin'in şehadeti var. Öyleyse çözümlemeye giderken birinci aşama İmam Hüseyin ve İmam Hüseyin'in kıyamının mantığı kavranmalı. Bu mantık kavrandıktan sonra Erbain ile birinci gün arasındaki sahadaki farkı bulma, bu ikinci adımdan sonra belki üçüncü adımda neden imanın alameti olduğu sorusunun cevabını bulabiliriz diye düşünüyorum. Allah'tan yardım diliyorum.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Arkadaşlar, ilk insan Adem aleyhisselam, ilk peygamber. Dolayısıyla tevhidi mücadele insanlık tarihinin sıfırıyla başlıyor. Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
124 bin seçkin Kur'an deyimiyle Mustafa seçilmişler topluluğu. Bunların bir de vasilerini hesap edecek olursak, her nebiye bir vasi düşünsek 124 bin çarpı 2. Oysa biz biliyoruz ki bazı peygamberlerin aynı dönemde farklı coğrafyalarda birkaç vasileri var. Biz her peygamber için bir vasi düşünsek 248 bin tane tevhid erinin mücadelesi var. Ziyareti varis bu konuda bize bir ipucu veriyor. Ey Adem'in varisi Hüseyin, ey Nuh'un varisi Hüseyin, sırasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin varisi, sırasıyla Şah-ı Velayet Aliyyen Murtaza'nın varisi, Hasan el-Müşteba'nın varisi İmam Hüseyin. İlk çözümlemeye de bu varis ziyareti benim için ilham kaynağı oldu. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam o gün orada 200 küsur bin vasileri hariç 200 küsur bin tevhid erinin temsilcisidir. Bir tarafta İmam Hüseyin'in şahsında tevhid erleri, öbür tarafta ise şeytani güçlerin temsilcileri vardır. Neden İmam Hüseyin bu 124 bin peygamberin ve vasilerinin varisidir, vasisidir de İmam Ali Aleyhisselam için bu ifade kullanılmamış? Niye Hasan el-Müşteba Aleyhisselam için kullanılmamış? İkinci soru. Dolayısıyla burada da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının özelliğinin merkeze alınması gerekiyor. Bu merkezdeki merkezi beyan ise eğer ben bugün bu soysuz oğlu soysuza Allah lanet eylesin Yezid'e beyat edecek olursam ceddim Resulullah'ın dininin Fatiha'sını okuyor. Merkezi ifadedir bu. Neden İmam Ali Aleyhisselam'a 124 bin peygamberin varisi ünvanı verilmiyor? Vardım sonuçları aktaracağım ama bu sorular üzerine gidilerek daha ciddi benim ulaşamadığım şeylere siz müyesser olabilirsiniz. Ve bunların 2 kere 2'nin 4 eder düzleminde cevaplandırılması da gerekir. Benim acizane çıkarımım şudur. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının özü 124 bin tevhid erinin mirasçısı, varisi. Tevhidin zıttı neydi arkadaşlar? Şirk. Demek ki bu tevhid erlerinin karşı cephesini kim oluşturuyor? Şirk oluşturuyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısındaki yer alanlara biz müşrik diyebiliyor muyuz? Onları tarih müşrik diye mi kaydetti? Bugün İslam ümmetinin içine düştüğü en ciddi yanlış budur. Allah Resulü'nün vefatından sonra Müslümanlar bir şekilde manipüle edildiler. İnsanları iki sınıf gördüler. Müşrikler ve müminler. Ve bu yanılgı üzerine Allah Resulü'nün devleti zalimlerin eline geçti. Zira Kur'an-ı Kerim bize insanları müvahhidler ve müşrikler şeklinde iki grup olarak sunmuyor. Üçüncü bir grup var. İmam Hüseyin'in kıyamının merkezinde nifak olgusu var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendisine inananları müşrikler aleyhine yetiştirirken, müşrikler aleyhine onlara taktikler verirken, müşriklerin karakterlerini onlara aktarırken, kafirlerin durumunu aktarırken ki titizliğinin 3 katı titizliği münafıklar hakkında göstermiştir Kur'an-ı Kerim. Kafirlerden ve müşriklerden bahseden ayetlerden çok münafıklardan bahseden ayetler vardır. Buna rağmen sahada Müslümanların idarecileri, Müslümanların alimleri münafıkları diye almamışlardır. Hatta birçok yerde yanılgıya bile düşmüşlerdir ki ben bunu dinsizleşme psikolojisi başlığı altında incelemişimdir. Birçok kürsüde de bunu söylemişimdir. Münafıkların alametlerinden bahseden hadisler vardır. İşte onlar yalan söylerler. Onlar emanete ihanet ederler. Onlar verdikleri sözde durmazlar. Hocalarımız kürsülerde bu hadisten çok bahsederler. Zavallı mümin ama bir şekilde yalan söyleyen bir mümin. Bir şekilde emanete ihanet etmiş bir mümin, bir şekilde verdiği sözde durmamış bir mümin, münafıklık psikolojisine düşüyor. Eyvah diyor, ben münafığım diyor. Yattı balık yan gider psikolojisine geçiyor bu sefer. Ben niye namaz kılayım ki artık? Ben niye oruç tutayım ki? Ben niye şuna buna riayet edeyim? Ben niye Kur'an okuyayım ki diyor. Ben zaten münafığım. Niye adam yalan söylemiş? Oysa arkadaşlar bir şeyin kendisiyle alameti farklı şeydir. Mesela uzaktan bir duman gördük. O duman neyin alametiydi arkadaşlar? Orada bir yerleşim birimi var değil mi? Orada bir ateş var. Bir ateş var. Duman ateş değildir. alamettir. Ateşi alamettir. Uzaktan bir minare gördük. Neye alamettir arkadaşlar? Camiye alamet. Minare cami midir? Mümin yalan söyleyebilir mi? Mümin için yalan nedir arkadaşlar? Günahtır. Günah zaten kim için? Mümin için. Allah kafirlerin hiç günahından bahsetti bu ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala tam tersine kafirlerden bahsederken der ki o gün onlara günahlarından sorulmaz. Kafir için zina günah mıdır arkadaşlar? Kafir için yalan günah mıdır? Kafiri Allah ameller açısından hesaba tabi tutmuyor ki. Adam zaten kafir. Hesaba tabi tutulmuyor adam. Sen niye namaz kılmadın diye Allah kafire soru sorar mı? Haşa ve kella. Allah gülüş duruma düşer. Ben sana inanmıyorum ki sen hangi namazdan bahsediyorsun? Yalandan sormaz kafire. Niye emanete ihanet ettin diye sormaz. Emanete ihanet münafığın zatının zorunluluğudur. Yalan münafığın zatının zorunluluğudur. Yani bir şekilde bir yerde ayağı kaydı yalan söyledi değil. Adam ben Müslümanım, ben müminim dediği an zaten yalan söylüyor. Yalan onun zorunluluğudur. Ama bir mümin için bir yalan günahtır. İki yalan arasındaki farkı anlatabildim mi? İki yalan arasında fark vardır. Emanete ihanet. Emanete ihanet münafığın zatının gereğidir. Zira Resulullah'ın mescidinde bulunuyor. Resulullah'ın mescidinde konuşulanları duyuyor. Bunların hepsi emanettir. Aldığı gibi örgütüne götürüyor. Ama bir mümin bir mümine bir şeyi emanet eder. Mümin nefsine uyar o emaneti zayi eder. Bu nedir? Günahtır. Emanete ihanet mümin için bir günahtır. Ama o müminin zatının zorunluluğu değildir o. Tövbe eder. Allah affedicidir. Verdiği sözde durmamak. Şimdi münafık iki taraflı. Hani Bakara suresindeki ayet-i kerimede diyor ya. Biz inananlarla beraber olduğumuz zaman biz de sizdeniz, inananlarız derler. Şeytanlarla baş başa kaldıkları zaman biz onlarla alay edicileriz derler. E şimdi Müslümanlardan biriyle sözleşiyor falan yerde buluşalım. Öbür taraftan müşrik örgüttaşları, yoldaşları yeni bir durumla bunu karşı karşıya getiriyor. Adam gidemiyor, sözünde duramıyor. Gene zati zorunluluktur. Ama iki mümin arasındaki verdiği sözde durmamak, Allah hepimizi muhafaza etsin şu anda bile bireysel olarak yaşamıyor muyuz bunu? Hatta çok kınamışımdır ben bunu. Kürsülerde de çok söylemişimdir. Adam saat 10'da buluşalım diyor. Gelmiyor. Yarım saat sonra gelir. Ya abi diyor biliyorsun İstanbul trafiği. Ulan baba bu İstanbul trafiğini sen zaten biliyorsun. Projeni ona göre yapacaksın. Saat 10'da buluşacağım dediysen projeni ona göre yap. Yarım saat önce çık evden. Bir saat önce çık evden. Mümin için verdiği sözde durmamak bir günahtır. Allah hepimizi affetsin.
Amin.
Ama münafık için bu bir zorunluluktur. Ve Allahu Teala kafirlerden çok İslam'ın geleceği için münafıkları merkeze almıştır. Zira bu sözünü ettiğimiz kafirler ve müşrikler sosyolojik anlamda kimlik değiştirmişlerdir. Biz Müslüman olduk demişlerdir. Olmadıklar abi. Biz müminlerdeniz. İnananlardanız demişlerdir, inanmadıkları halde. Burada yeni bir aşamaya daha geliyoruz. Bir müşrik, bir kafir, niye ben inandımdır? İki ihtimal var. Birisi ucuz ihtimal. 3-5 kuruş, kar elde etmek, rahata ulaşmak, mahalle baskısından kurtulmak. Bunlar için adam Müslüman olur. Müslümanlar artık Medine'de güç, kudret sahibi olmuşlar. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı derken müşrikleri tepelemişler. Var olma mücadelesi. İnanmıyorum ama var olmak istiyorum, yaşamak istiyorum. Ben bu toprakların insanıyım. Vatanımı terk etmek istemiyorum. Kalkarım Müslüman olurum derim. Buna ben ucuz gerekçe diyorum. Bir de profesyonel gerekçe var. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dikkat çektiği bu ucuz münafıklar değiller. Profesyonel münafıklar var. Bu profesyonel münafıklar vaktiyle müşrik peygamberin mesajlarının Arap toplumunu nasıl dönüştüreceğini, o cahiliye karanlığından nasıl bir medeniyet çıkaracağını ve o güne kadar devlet sahibi olamamış Arapları, biz tarih ilmi olarak bunu biliyor muyuz arkadaşlar? Peygamberden evvel Arapların devleti yok. Peygamberden evvel Arapların devleti yoktur. Kabile hukukuyla yaşarlar. Kabile örgütlenmesi vardır. Kabile başkanları vardır. Kabile kuralları vardır. Kabile gelenekleri vardır. Kabileler arası çatışmalar vardır. Kabile arası baskınlar vardır. Kabile arası baskınlardan elde edilen ganimetler vardır. Yağmalar vardır. Hayatlar böyle devam ediyor. O dönem için iki tane devlet vardır. Birisi Bizans devleti kuzeylerinde. Birisi de ne arkadaşlar? Sasani Pers İmparatorluğu vardır. İki tane devlet var. Arapların devleti ve bu Bizanslarla Persliler de bugünkü Amerika ve Rusya gibi bazen Persler gider Araplara vurur ağzındaki ekmeği alır. Bazen Bizanslar vurur ağzındaki ekmeği alır. Şamara olan durumundadırlar. İlk defa Peygamber Efendimizle beraber devlet sahibi olmuşlardır. Bu profesyonel münafıklar bir taraftan Allah Resulü'nün risaletine inanmak istemediler. Gururluydular. Kibirliydiler. Peygamberi kendileri gibi bir beşer biliyorlardı. O beşerin emrinin altına girmeyi bir ziddet zannediyorlardı. Fakat o peygamberin eliyle yarın bir medeniyetin inşa edileceğini gördüler. Karşı konulamaz bir cazibesinin olduğunu gördüler. Ve paralel akımda yer aldılar. Peygamber de bir beşerdir. Şu anda kullandığım ifade Tefsirül Mizan'dan Üstad Tabatabay'ın ifadesidir. Öyle zannediyorum ki ya velayet ayetinde olması lazım ya ve ul emri minküm ayetinin tefsirinde olması lazım. Burayı etraflıca irdeler. Peygamber de beşerdir. Nihayet bu da ölümlüdür. Yarın öbür gün ölecek. Paralel akımda yer alırız. Peygamber vefat ettikten sonra onun kurduğu hazır bir devlet var. Devletin başına geçeriz. Devletin başına geçeriz dediler ve tarihi incelediğimiz zaman bu profesyonel münafıkların çok ciddi ileri görüşlü, toplum bilim açısından zeki, geleceği hesap eden insanlar, toplum mühendisi kalitesinde insanlar olduğunu görüyoruz. Ve nitekim İkmal ayetinin sonunda artık diyor kafirler sizin dininizden ümitlerini kestiler. Siz onlardan değil artık Allah'tan korkun. Üstad Tabatabai bu ayetin tefsirinde teferruata giriyor. Ve dolayısıyla onlardan değil Allah'tan korkun noktasıyla da kilitliyor. Yani artık kafirler tarafından İslam devletine dönük bir tehlike asla gelemeyecek. Çünkü İslam'ın oluşturduğu bu gücün, bu ideolojik gücün, bu felsefi gücün karşısında kafirin söyleyeceği bir söz kalmamıştır. Müşriğin söyleyeceği bir söz kalmamıştır. Öyleyse bir söz söyleyebilecek biri var. Allah adına söyleyecek. Orayı da neyle kapatmak istiyor? Allah'tan korkun. Allah'a inandığını söylediği halde Allah'tan korkmayan bu profesyonel tiplerden size tehlike gelecek. Ve bu bireyler, bu ileri görüşlü toplum mühendisi karakterinde profesyonel münafıklar peygamberden sonra otoriteyi ele geçiriyorlar. Bu adamlar peygamberden sonra otoriteyi eline geçirince bindikleri dalı keserler mi arkadaşlar? Bu devlet İslam devleti. İslam'ın aleyhine iş yaparlar mı? Yapmazlar. İçki içer mi? İçmez. Zina eder mi? Etmez. Çünkü avam halk otoriteyi ele geçirip ben halife oldum diyen adamın içki içtiğini görse iki günde işini bitirir. Zina ettiğini görse iki günde işini bitirir. Namazı kılmasa iki günde işini bitirir. Namaza sarhoş gelse iki günde işini bitirir. Dolayısıyla bu ilkler zahiren İslam'ın ana karakterini korudular. İslam'ın ana karakterini bunlar koruyunca o günkü velayetin sahibi olan İmam Ali aleyhisselam onlar karşısında kıyam edemezdi. Çünkü bunlar İslam'ın zahirini koruyorlardı. İslam'ın zahirini koruyan bir otoriteye karşı siz ayaklandığınız zaman sizin durumunuz ne olur? Az önce ne dedim? Bu halife içki içerse avam Müslüman halk bunun ayağını kaydırır mı? Kaydırır. Aynı avam Müslüman halkı düşün şimdi. İslam'ın zahirini koruyan bu halifeye karşı çıkmış Ali İbni Ebi Talip diyor ki bunlar münafıktır. Bunlara karşı savaşacağız. Bu Müslüman halkı İmam Ali'ye destek olur muydu? Olmazdı. Dolayısıyla şu ifademin altının çizilmesini istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem tevhidi bir ümmet oluşturdu. Doğru mu? İmam Ali aleyhisselam bu ümmeti dağılmaktan korumak istedi. Resulullah ümmet inşa etti. İmam Ali ümmeti korudu. Niye? İmam Ali'nin bildiğini halk bilmiyor. Bu adamlar paralel akımdan geldiler. İslam'ı kullanacaklar. İslam'ı kullandığınız zaman iki türlü netice çıkar. Bir, ganimet elde edersiniz, edin. İki, güç elde edersiniz, edin. Üç, iktidarınız coğrafyalara yayılır, edin. Ama onların hesap edemediği bir şey var. Sizin o ganimet sevdanızla, sizin o fütuhat sevdanızla, sizin o toprak sevdanızla beraber Muhammedur Resulullah'ın adını da götürüyorsunuz.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Burayı hesap edemediler. Bu noktada İmam Ali Aleyhisselam'ın yine dehşetengiz şu sözünü merkeze almanızı istiyorum. Ben hiçbir savaşta sülbünde muvahit gördüğüm bir müşriyi öldürmedim. Dikkat ettiniz mi bunu şimdi? Belinde bir müvahidi gördüğüm hiçbir müşriyi, adam müşrik. Ama bu müşrik daha sonra münafık olacak. İktidarı ele geçirecek. Muhammedur Resulullah diyecek, namaz kılacak falan edecek. Ondan doğan çocuk Muhammedur Resulullah'ı duyacak. Ama babası gibi değil, gerçekten Muhammed'in risaletine inanacak. O türlü de İmam Ali Aleyhisselam diyor, ben kılıç sallamadım. İmam Ali Aleyhisselam dönemindeki iktidara sahip olanlar bildikleri dalı kesmeyecekler. Fakat Muaviye iktidarı ele geçirince durum değişmeye başladı. İmam Hasan Aleyhisselam'la biliyorsunuz vardıkları anlaşma sonucu hilafetini tahkim etti. Bu anlaşma maddeleri önemlidir. Bütün Şia kardeşlere yapacağım tavsiyelerden biri odur. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını anlamak istiyorsanız İmam Hasan Aleyhisselam'la Muaviye lanetullahi aleyh arasındaki anlaşmanın metnini iyi okuyun, iyi anlayın. O anlaşma maddelerden birisi kendisinden sonra hilafeti İmam Hasan Aleyhisselam'a bırakacak. İkincisi oğlu Yezid'i veliaht ilan etmeyecek. Üçüncüsü Ehl-i Beyt'i beyate zorlamayacak. Bu üç madde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının anlaşılması için kilit noktayı oluşturmaktadır. Biliyorsunuz aleyhillâne bu anlaşmalar hiçbirine ne yapmadı? Riayet etmedi. Bu ne anlama geliyor? Bir, Ehl-i Beyt Aleyhisselam beyate zorlanacak. İki, oğlu Yezid'i velâ tayin edecek ve etti. Buradan itibaren Yezid'in bireysel olarak şahsı merkeze geliyor bu sefer. Bu Yezid bindiği dala bile hürmet etmeyen birisiydi. İçki içen birisiydi. Açıktan günah işleyen birisiydi. Bu Yezid zannetti ki ben bütün bir kamuoyunu hallettim. Artık İslam'ın zahirine de ihtiyacımız yoktur. Burayı anlatabildim mi? Yani bu aşamadan itibaren bilimsel olarak tevhid, şirk, nifak değil. Olayın anlaşılması için merkezde Yezid'in şahsiyeti ve şahsi tutumu söz konusudur. İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra imam kimdir arkadaşlar? İmam Hüseyin Aleyhisselam. Halife kimdir? Muaviye. Halife Muaviye. 10 yıl Muaviye'nin hilafetinde İmam Hüseyin Aleyhisselam yaşadı. Kıyamet bedi. Niye? Muaviye hala İslam'ın zahirine ne yapmaktadır? Saygı göstermektedir. Muaviye'nin hilafetinde sessiz duran İmam Hüseyin Aleyhisselam, Yezid'in hilafetinde niye ayaklandı? Çünkü Yezid babası Muaviye ile Hasan Aleyhisselam arasındaki yapılan anlaşma maddelerinden birini ihlal ederek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı beyate zorladı. Medine valisine gönderdiği mektupta ne dedi? Ya beyatini alacaksın ya başını alacaksın. İmam Hüseyin Aleyhisselam ne dedi? Ben bu soysuz oğlu soysuza beyat edecek olursam ceddim Resulullah'ın dinini Fatiha'sını okuyorum. Şimdi şahsen İslam'ın zahirine bile hürmeti olmayan, açıktan günah işleyen bir bireye İmam Hüseyin Aleyhisselam beyat ettiği andan itibaren İslami hiçbir değer kalmayacaktır. İmam Hüseyin Aleyhisselam için iki seçenek kalmıştır. Ya beyat edecek ya da şehadete yürüyecek. Beyat etmek zilletti İmam Hüseyin'e göre. Şehadet ise izzetti. Dolayısıyla benim tahlilim özelinde cümleleri kuracak olursak, Resulullah'ın vefatından itibaren Allah Resulü'nün kurduğu iktidara çöreklenen nifakın fütursuzlaştığı, İslam'ın zahirine bile saygı göstermediği, zira İslam'ın zahirine saygı göstermenin sosyolojik arka planı hakkında bir cümle kullandım. Muhammed'in Resulullah adını Allah devam ettirmek zorunda. Ama eğer İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti olmasaydı, Yezid'in hedefinde bu ismin tamamen unutturulmasıydı, bunun sırrını da kendisinin sarayında Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'nın dilinden yakalıyoruz. Ey Yezid, elinden geleni yap. Vallahi bizim yadımızı unutturamayacaksın. Dikkat ettiniz mi buraya şimdi? Dolayısıyla İmam Hüseyin'in kıyamı profesyonel nifakın açığa çıktığı, sahaya inmek istediği bir aşamada İmam Hüseyin'i karşı durduğu bir andır. Eğer İmam Hüseyin'in kıyamı olmasaydı bu profesyonel nifak komple sahaya inecek, rövanş alacaklar. Ne Resulullah'ın adı kalacaktı, ne namaz kalacaktı, ne oruç kalacaktı, ne de Kur'an kalacaktı. Hiçbir şey kalmayacaktı. Erbain'e geliyoruz şimdi. Bu akşamki konumuz niye Erbain imanın? İmam Hüseyin Aşura günü izzetli duruşuyla profesyonel nifakın sahaya inmesinin önünü kesti mi? Kesti. Fakat bu İslam ümmetinin geneline yayılmadı. Yezid, Ehl-i Beyt aleyhisselamın ailelerini esir olarak alıp huzuruna getirdi. Ve huzurunda tartışmalar oldu. Yezid, stratejisinin yanlış olduğunu gördü. Zira sarayında Ehl-i Kitap'tan bir yaşlı adamın bile isyanı oldu. Biliyoruz değil mi bunu? İmam Hüseyin'in mübarek dudaklarıyla oynadığı zaman, mızrak ucuyla. Şahıs kalktı dedi ki, biz bilmem hangi dağda İsa Aleyhisselam'ın atının palanı dedikleri bir yeri kutsamışızdır. Siz nasıl Müslümansınız ki peygamberinizin evladını öldürdünüz, dudaklarıyla, mızrak ucuyla oynuyorsunuz. Yezid burada stratejisinin yanlış olduğunu gördü. Saray erkanı bile artık Yezid'e isyan edecek. O andan itibaren esirlere karşı kötü davranışını bile terk etti. Ve nihayet esirleri serbest bıraktı. Esirler 40. gün İmam Hüseyin'in kabriyle buluştular. O güne kadar İmam Hüseyin'in kıyamı saray içerisinde, gerek Kufe sarayı içerisinde, gerek Şam sarayı içerisinde infiale yol açmıştı. Henüz kamuya ulaşmamıştı. Hazreti Zeynep'in ve Cabir İbni Abdullah'ın 40. gün İmam Hüseyin'in Maktel'inde buluşmaları ve oradan itibaren Medine'ye dönüşleriyle beraber İmam Hüseyin'in mesajı kamusal alan buldu. Ve İmam Seccad Aleyhisselam'dan başlayın, az önce hadisini aktardığım İmam Hasan Aleyhisselam'a kadar bütün imamlar ısrarla Erbain yürüyüşünü, Erbain'in diri tutulmasını emrettiler. Zira Erbain'le beraber Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın, İmam Seccad aleyhisselamın imamın mesajını kamuya taşımaları olgusu söz konusudur. Ve Yezid o günden itibaren ne ezanla oynayabildi, ne namazla oynayabildi. Doğrudur, İslam'ın adından yararlanma kararına tekrar geri döndüler. İslam'ın adından yararlanmada ise hesap etmedikleri bir takım unsurların olduğunun ipucunu az önce vermiştim, değil mi? İmam Ali aleyhisselamın savaş meydanlarında es geçtiği müşriklerin sülbünden, belki bu münafıkların sülbünden gelen, gelecek ilerideki müvahhid nesiller için tamamen iptal edilen İslam'dan ise kullanılan İslam Yezid'in tılsımını çözmüş oldu. Ve nihayet 1400 yıl sonra Erbain'de kamusal alan bulan İmam Hüseyin'in kıyamı 79 yılında devlet gücüne ulaşıyor. Ve 79 yılının Yezidleri, ki 79 yılının kahramanı, banisi, öncüsü rahimahullah İmam Hümeyni'nin deyimiyle büyük şeytan Amerika, Siyonistler ve onların yandaşları olan Ali Suud etekleri tutuyor. O günden itibaren İmam Hüseyin'in mesajları Tahran'dan, Yezid'in sesi Washington'dan gelmeye başladı. Ve ısrarla onlar Tahran'ın üzerine yürüdükçe İmam Hüseyin'in sesi Washington'dan çıktı. Berlin'den çıktı, Belçika'dan çıktı, Afrika'dan çıktı. Erbain gibi bir organizasyon bugün dünyanın hiçbir yerinde yok. 20 milyon insanın iştirak ettiği bir organizasyon var. Ve bu organizasyonda Lebbeyke ya Hüseyin nidaları yükseliyor. Irak değişti. Suriye değişti. Yemen değişti. Bahreyn değişti. Ülkemiz değişiyor. Şu anda huzurunuzda konuşan insan Hazreti Yezid denilen bir ailenin çocuğu. İmam Ali Aleyhisselam'ın sütlerinde bu vahitleri gördüğüm bireylere dokunmadım. Kim bilir ben dedemi geriye doğru götürün. Hangi dedem İmam Ali Aleyhisselam'ın kılıcının es geçtiği adamdı. Ve o bireyleri, o sütlerden gelecek bireyleri siyasal güç, devlet gücüyle İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh derledi, topladı, eğitiyor. Hala eğitiyor. Ve onun vasisi Seyyid Ali Hamaney hala Hüseyinli duruşla bunu derliyor. Söz buraya gelmişken az önce gençlerden birisinin bir sorusu oldu. Tam yeridir, oraya da cevap vermiş olayım. Allah toplulukları hüccetsiz bırakmaz. Adem Aleyhisselam'dan Hatem'e kadar hüccetler vardı. Daha sonra 12 imam vardı. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinden sonra kullarla Allah arasındaki irtibat hakkında ne dersiniz? İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti biliyorsunuz iki aşamalıdır. Birisine gaybeti sura, küçük gayb diyoruz. Gaybeti sura dememizin sebebi de imamla halk arasında dört özel insanla ilişki kurulmaktadır. Halk sorularını bu dört özel kişiden birine aktarırlar. O özel kişi imamın yerini bilmektedir, görüşmektedir. Gider, meseleyi halleder, imamın adına gelir, aktarır. Bu dört bireyin teker teker hakka yürümelerinden sonra gaybeti kübra aşaması başlamıştır. Fakat bu en son vefat eden dördüncü naiple beraber İmamın şu emri bize ulaşmıştır. Benim gaybetim döneminde içinizdeki adil müştehitler benim temsilcilerimdir. Onlara itaat edin. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın emriyle en son vefat eden naibi vefat etmeden kısa bir müddet önce bu emri iletince zaten halk anlar ki bu naibin de şehit olmuş. Yani hakka yürüyecek bu da artık ve nihayet zaten hakka yürür. İmamın bu emrine binaen Ehl-i Beyt Mektebi fasılasız olarak müştehittir. Ve bugün halen o müessese çalışmaktadır. Allah müştehitlerimize hayırlı ömürler versin. Fakat bu ifadede ki merkez öneme haiz olan şey ise adil müştehitler. Buradaki adilden maksat ise hukuki adil değil ahlaki adildir. Ehl-i Beyt mektebinde adil ifadesi iki anlamda kullanılır. Birisi hukuki, ikincisi ahlaki. Ahlaki anlamda kullanılan adaletin tam Türkçe karşılığı ise açıktan günah işlemeyen, halk tarafından günahına şahit olunmayan bir birey olması lazım. Müçtehit olması yeterli olmaz. Açıktan bir günaha mürtekip olmayacak. Bu günah ise hem bireysel hem toplumsaldır. Mesela bir müçtehit kalksa demokrasiyi kutsasa, bir müçtehit kalksa sekülerizmi kutsasa o müçtehide adil müçtehit demezler. Çünkü bir batıl şeyi kutsuyor. Veya yabancı bir hanımla tokalaşsa, bireysele geçiyorum bu sefer, adam müçtehittir. Müçtehitliğin bütün teknik özelliklerine sahiptir. Ama yabancı bir hanımla tokalaşmaktadır. O müçtehit taklit edilmez. Bir kere yalanını yakaladılar. Hani az önce demiştik ya, yalan mümin içindir değil mi? Günah mümin içindir. Bu müçtehit de nihayet mümin adam değil mi? Ama yok. İmam Zaman Aleyhisselam'a vekil olacak, temsilci olacak bir müçtehidin bu hakkı da yoktur. O yalan söyleyemez. Yalan söylerse o taklit edilemez. Yani yalan söyleyen birisine din emanet edilmez. Mahrem bir hanımla tokalaşan birine din emanet edilmez. Faiz yiyen birine isterse teknik açıdan müçtehitliğin bütün şartlarına haiz olsun. Dolayısıyla imamın bu emrinde adil müçtehitler sözü merkezi öneme haizdir. Bunun yanı sıra bu müçtehitlerin sayısı çok olabilir. 1, 3, 5. Fakat bir de veli-i fakih dediğimiz bütün bu müçtehitlerin içinden hükmen sıyrılan, hükmen öne geçen, ümmetin siyasal meselelerine müdrik ve hükmen öne geçtiği için diğer müçtehitlerin asla karşısında itiraz etmedikleri bireyler olmuştur tarih boyu. Yakın tarihten örnek verecek olursak İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh'den önce bu manada sözünü ettiğim müçtehit Ayetullah Burucerdi'dir. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhin ahlak düzleminde sohbet ettiği ayetullahlardan birisi Ayetullah Bahaeddin'dir. Acizane kardeşiniz onunla tanışma şerefine nail olmuştur. Onun aktardığı bir anekdotu size söylemek istiyorum. Biz diyor Hümeyni'ye deli derdik. Başımızı belaya sokacak derdik. O şaha karşı okuyacağı bildiriyi okumadan bir yıl evvel yazmıştı. Ve bize de okumuştu. Fakat o gün için Ayetullah Burucerdi'ye karşı saygısından dolayı çıkıp okumadı. Çünkü o gün için hükmen veli fakih durumunda olan kişi şeydir. Ayetullah Burucerdi'dir. İmam Hümeyni'nin içerisinde kıyam alevi tutuşmuştur. Ateş onu yakmaktadır. Fakat mektebin bir disiplini vardır. Ayetullah Burucerdi vardır. Ayetullah Burucerdi varken o ateşi bağrına bastı. O yazdığı bildiriyi sakladı. Yakın birkaç dostuyla paylaştı ki onlardan bir tanesi Ayetullah Bahaeddin'dir. Allah rahmet etsin. Ayetullah Burucerdi vefat ettiği gün imam çıktı. Şaha karşı kıyam bildirisini okudu. Dolayısıyla bu ifadeleri kasten kullanıyorum. Gençlerin zihninde olsun diye. Çünkü zaman zaman bu velayeti fakih olgusu sanki İmam Hümeyni'nin icat ettiği bir şeymiş gibi bize sunuluyor. Velayeti fakih olgusu İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybeti kübrasından itibaren hükmen var olan bir şeydi. İmam Hümeyni'nin devrimiyle beraber kurumsallık kazandı. Burayı anlatabildim mi Muhammed? Kurumsallık kazandı. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh vefat etti ve derhal orası boş bırakılmadı. Allah benim ömrümden alsın ona versin. Ayetullah Seyyid Ali Hamaney veli-i fakih'tir. Biz bugün Allah'la irtibatımızı ya taklit ettiğimiz müçtehitle ya da evrensel anlamda veli-i fakihe olan itaatimizle İmam Zaman'a. İmam Zaman'la da Allah'a bağlanmak durumundayız. Yani bugün veli-i fakih Allah'ın hüccetinin hüccetidir. Bu da olağanüstü halin bir zaruretidir. Normalde Allah'ın hücceti olur. Allah'ın hücceti vardır. Ama ümmetin küstahlığından dolayı o gaybettedir. Ümmet bu küstahlıktan çıktığı gün o gelecektir. Allah o günü çabuk etsin.
Amin.
O güne kadarsa bizim onunla irtibatımızı sağlayan veli-i fakihimiz vardır. Allah ona hayırlı olsun.
Amin.
Dolayısıyla arkadaşlar bugün İmam Hüseyin'e sahip çıkacağım demek isteyen, bugün lebbeyk Hüseyin diyen insan lebbeyk ya Seyyidil Hameyneyn diyorsa doğrudur, demiyorsa o sloganı boştur. Bunu da anlatabildim bilmiyorum. Şimdi Erbayin'e geldik. Biz az önce Erbayin'in neden imanın alameti olduğu noktasında ipucunu vermiş olduk değil mi? Erbayin ile beraber İmam Hüseyin'e hani ben soru soruyordum ya, niye imamın öldürüldüğü gün imanın alameti, ziyareti imanın alameti değil de 40'ı? İmamın şehadet günündense Erbayin ile beraber imamın mesajı kamusal alana ulaştı. O günün korunması İmam Hüseyin'e özel bir gün ki bunu alimlerimizden biri kullanmış, değerlendirmesini yapmış. Hiçbir peygamberin, hiçbir imamın 40 diye bir anma töreni yoktur. Bu sadece İmam Hüseyin'e mahsus bir durumdur. Sadece İmam Hüseyin'e mahsus bir durum olması ise Adem'den başlayıp İmam Hüseyin'e kadar gelen tevhid ve karşıtı savaşın en özel noktalarından biridir. Tevhid ve şirk değil, tevhid ve nifak mücadelesinde, nifakın nihai galip olacağı noktada İmam Hüseyin'in bu kıyamıyla nifakın planı bozulmuştur. Ve bu planı Erbayin'le beraber Hazreti Zeynep selamullahi aleyha, İmam Seccad aleyhisselam kamuya kazandırmıştır. Dolayısıyla Erbayin'in imanın alameti olmasının merkezinde İmam Hüseyin'le beraber Hazreti Zeynep de vardır. İmam Seccad aleyhisselam da vardır. Burası da çok manidardır. Bu ifadeyi de kasten kullandım. İmanın alameti olgusunun merkezinde bir bayanın bulunması. Aynen hac ibadetinin merkezinde bir bayanın bulunması gibi. Kimdi o? Hacer. Sefa ve Merva peleri arasındaki yürüyüş. Allah zenci, köle bir kadının hareketlerini evrensel bir ibadete bir asıl, bir temel olarak almıştır. Köledir, zencidir. O gün ve bugün aşağılanan bir topluma mensup biridir ve hem de bayandır ki cahiliye toplulukları tarafından bayanlar ilave bir aşağılanmaya tabi tutulmaktadırlar. Ama Allah nezdinde o bayanın hareketi tevhid ehlinin tevhidi ibadetinin menasiklerinden biri olmuştur. Erbayin'in merkezinde de Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın feryadı figanı vardır. Hülasa-i kelam arkadaşlar. Erbayin'in imanın alameti sırrının dayandığı olgulardan biri de rivayetlerden birinde buyurulur ki İmam Mehdi aleyhisselam zuhur ettiği zaman Kabe'nin duvarına yaslanacak ve diyecek ki ben Kerbela şehidi Hüseyin'in oğluyum. Burası da çok manidardır ve buranın Erbayin'le irtibatı çok manidardır. Şimdi bu rivayetten biz şunu anlıyoruz ki İmam Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde ben Hüseyin'in oğlum diyecek. Ya arkadaşlar, dünya Hüseyin'i tanımıyorsa imam bu sözünün bir anlamı olur mu? Demek ki İmam Zaman aleyhisselamın kıyamına kadar Erbayin'in bereketiyle Hüseyin'in adını duymayan dünyada hiç kimse kalmayacak. Erbayin'in önemi de buradan geliyor bir de gene. Erbayin'le beraber, bu Erbayin organizasyonuyla beraber bütün dünya İmam Hüseyin'i tanımış olacak. Bütün dünya İmam Hüseyin'i tanımış olduğu için İmam Mehdi aleyhisselam ben onun oğluyum diyecek. Allah o günü çabuk etsin.
Amin.
Şimdi gelin bir kronolojik şey yapalım. Sayacımızı geriye doğru çalıştıralım. İmam Hüseyin bundan 30 yıl önce mi dünyada daha çok tanınıyordu bugün? Öyleyse arkadaşlar 1979 devrimi bu manada ilahi bir devrimdir. O devrimle beraber İmam Hüseyin'in adı evrensel alana, bakın Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın erbaniyle İslam ümmeti özelinde kamusal alana indi. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhin devrimiyle evrensel kamu alana, kamusal alana açıldı ve peyderpey gelişiyor. İran'daki devrime karşı o günün Yezidi olan Amerika, Irak'ı İran'ın üzerine sürerek müdahale etmek istedi. Irak savaş alanı olunca İmam Hüseyin'in adı iyice duyulmaya başlandı. Amerika Saddam'la başaramadığını kendisi halletmek istedi, geldi. Bizzat Irak'a girdi. Sürekli olarak Kerbela ve Hüseyin bu olaylar düzleminde dünya kamuoyuna duyuruldu. Ve nihayet Amerika Irak'tan çekildikten sonra özgürleşen Ehl-i Beyt mensupları tekrar Erbaini gündeme getirdiler. Ve bugün neredeyse dünyada İmam Hüseyin'i duymayan kimse yok. Bu cümle ne anlama gelir arkadaşlar? Bir müjde cümlesidir. Demek ki İmam Zaman Aleyhisselam'ın ifadesinin zemin bulacağı bir aşamaya geldik. En son iman alameti olarak Erbain'in, arkadaşlar Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın Erbain'le beraber İmam Hüseyin'in mesajını kamusal alana taşımasına karşılık Yezid'in tedbirler alması gerekiyordu. Hazreti Zeynep'i Medine'den Mısır'a sürdü. Biliyor muyuz bunu? Ve o günden itibaren Erbain ziyaretine gidenleri yakaladıkları yerde öldürdüler. O Ehl-i Beyt aşıkları, ölüm pahasına bu ziyareti diri tuttular. Erbain ziyaretine gideniniz varsa görmüşsünüzdür. O güzergahlarda bazı insanların posterleri var. Kim dedim bunlar? Saddam döneminde gizlice Erbain ziyaretine gelirken yakalanıp infaz edilenler. İnsanlar ölüm pahasına Erbain ziyaretini diri tuttular. İmamların emrine riayet ettiler. Bu iman alameti değil de nedir? Dolayısıyla bugün imanı kamil olan insanlar İmam Hüseyin'in, Hazreti Zeynep'in, Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın emrine binaen Erbain'e iştirak ediyorlarsa bu bir iman beraatidir. Allah hepimize nasip etsin.
Amin.
Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.